Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programına hoş geldiniz. Seyrine devam ettiğimiz yolculuklarımızdan biri olan Ramazan-ı Şerif'inizi de bilahare tebrik ederiz. Tam yarısını inşallah kazasız belasız manen diyelim. Tabii evet. Bilemiyoruz. Yarın öbür gün dosyalar açılınca karşımıza çıkacak. İdrak etmişizdir. Cenab-ı Allah cümlemize Ramazan-ı Şerif'i matlub olunan şekilde idrak edip tamamlayabilmeyi nasip eylesin. Evet. Hocam Ramazan iklimindeyiz. Tabi Ramazan bütün diğer ibadetlerde olduğu gibi Müslümanın ruhuna, kalbine, özüne hitap eden, önce onu şekillendiren, onu şekillendirdikten sonra da dışını dönüştüren ve Müslümanın dokunduğu her şeyi etkileyen bir yapıya sahip. Sizin de güzel analizleriniz var. Muhtelif yazılarınızdan da takip ediyoruz. Allah razı olsun. Buradan bir bahis açarsak Ramazan, tabi Ramazan deyince aklımıza evvel oruç geliyor. Kur'an-ı Kerim geliyor. Bu anlamda neler buyurursunuz hocam?
Estağfurullah. Ya şimdi aslında Müslümanların Ramazan gibi çok güzel bir mevsimleri olduğu için yılda her yıl bir ay yaşadıkları için o mevsime, o havayı soludukları için şükretmeleri lazım. Yani Müslümanlardan başka hiçbir dinin müntesiplerinin hiçbir dinin dolayısıyla böyle bir mevsim yok. Din yok yani. Din zaten yok oldu gitti.
Yani perhizleri var oruç diyor. Yani ayet-i kerimede malumunuz sizden öncekilere farz kılındığı gibi buyuruluyor. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki çoğu dinde, hepsi demek belki iddialı ama çoğu dinde bir oruç ibadeti var. Tabii. Ama işte orası burası kırpıla kırpıla Nasrettin Hoca'nın kuşu gibi. İşte kiminde perhize dönmüş, kiminde şuna dönmüş, kiminde buna dönmüş ama bizimki gibi nefsi tam anlamıyla zorlayan bir oruç ibadeti de yok.
Evet.
Hiçbir dinde.
Ya şimdi şöyle bir şey cümle kurabiliriz. Orucun yani ben işte yani bir şekilde madem şey oldu geldi ya söylemiş olayım. Bu orucun benzersizliği meselesi ile ilgili hadisi kutsi de belirtilen şey var ya orucun şeyini
bana aittir.
Bana aittir. Hmm. Dolayısıyla onu ben vereceğim. Ödülünü dolayısıyla sevabını ben vereceğim diye özellikle Allah-u Teala'nın kendisine tahsis etmesi orucu kendine mahsus kılıyor orucu.
Evet. Başka hiçbir ibadette bu ibare yok.
Yok. Bu zaten aslında şöyle bir cümle kurmak için bunları söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de karşılaştırmak gerektiğini düşünüyorum orucun. Yani Kur'an okumak için var.
Evet.
Oruç Furkan.
Hı.
Yani oruç Furkan. Yani dolayısıyla
hakkı batıldan ayırt eden.
Yani Furkan da okumak için var. Kur'an okunmak için var.
Hı hı.
Furkan okumak için var. İki, okumayı okumak için var.
Anladım. Yani Yaradan Rabbinin adıyla oku sırrının tecellisi gibi bir husus bu.
Tabii. Şimdi bak ilginç bir şey var ama. Yani burada bizim oruçla birlikte yani orucun bir mevsim olması meselesini burada hatırlatmak isterim tekrar. Yani bir iklim, bir ekosistem kuruyor oruç.
Bir dönemsellik kuruyor.
Yani o Müslüman hayatının görünür görünmez bütün yönlerini bir ay içinde model olarak ortaya koyuyorsunuz. Yani oruç hem İslam'ın özeti hem İslam'ın ibadetlerinin özü.
Bir de zirveyi gösteriyor değil mi?
Tabii zirve.
Yani
tabii.
Oruç sizde evet. Aslında kusura bakmayın bölüyorum ama oruç aslında Müslüman'ın hayatında aynı haccın o 8-10 günlük döneminde olduğu gibi ideal zühdün, ideal teksifin, ideal konsantrasyonun nasıl ne zirvede yaşanacağını yoksa normalde helal olan şeylerden bile insan kendi kendine bir haramiyete dönüyor.
Tabii. Ya şimdi aslında orucun diğer ibadetlerden ayrılan en önemli yanlarından birisi şu. O oruç simülasyona izin vermez.
Heh, bravo. Yani
bir yani ben hem oruçluyum hem oruçluyum.
Evet.
Diyemez.
Diyemez.
Böyle bir şey mümkün değil. Ya tutuyordur ya tutmuyordur. O kadar.
Zahiri şartlarında.
Tabii.
Zahiri şartlarında tabii.
Tabii yani, normal şartlarında.
Sizle beraber bir adam oruçlu gitti kendi başına yalnızken yedi. Zaten adamın orucu olmaz o zaman.
Zaten oruç tutmayan adamın oruç tutuyorum demesi olacak iş değil yani tökezler çuvallar psikolojisi bozulur yani o yalanı kaldıramaz yani diyelim işte 2-3 saat birisiyle öyle birisiyle berabersiniz oruç tutma da halde tutuyorum diyorsa
olur zaten.
Yok, perişan olur zaten. Psikolojisi bozulur adamın yani.
Doğru.
Yani oturup kalkamaz. Neyse, şu asıl mesele şu. Kişinin kendiyle Allah arasındaki ilişki açısından oruca baktığımızda kişi kesinlikle ya tutuyordur ya tutmuyordur. O kadar.
Aynen öyle. Yani zahiri şartlar demek istediğim o.
Tabii.
Ha, niyeti bozuktur, niyeti yanlıştır.
Tabii.
Oruç yaparken, tutarken yalan söylüyordur, gözü haram. Onlar ayrı ama yani fiziki, imsak vaktinden akşam iftar vaktine kadar bazı şeylerden yasaklanma konusunda bunun ikircikliği yok. Bunun riyası yok yani.
İşte asıl bir de oradan gelmek istediğim şey. Yani mesela yani ibadetler, bildiğimiz ibadetler. İslam'ın 5 şartında özetlenen ibadetleri düşünelim. Yani o ibadetlerin her birinin kendine özgü, insanın kişiliğini, karakterini, iç yapısını, dış yapısını şekillendiren, yoğuran özellikleri var. Değil mi? Ama işin ilginç tarafı bu Kant'ın antinomilerine benzeyen bir çelişki var. Paradoks, çelişki dediğim paradoks. O müthiş bir paradoks ama. Çok müthiş bir paradoks. Mesela namazda zekatı düşünün.
Bir genelde hep beraber geçer Kur'an-ı Kerim.
Kur'an-ı Kerim'de hiç alakasız ibadetler bunlar.
Evet.
Yani namazın şeyine bakın. İbadet.
Bedeni bir ibadet.
Tabii. Bir de şu var. Yani namazın içe doğru yapılan
bir yolculuk.
Bir yolculuk. Zekat. Şimdi şöyle bir şey. İçe doğru, içi tamir ederek aslında dışı tanzim eder.
Namaz.
İnsan namazla. Tabii. Dışarıyı tanzim eder.
Fahşa ve münkerden alıkor buyuruluyor değil mi?
Evet, tabii. Yani namaz içi tamir ederek dışı tanzim eder. Zekat dışı tamir ederek içi tanzim eder. Kişiye karakter kazandırır. Kişiye ne olduğunu, yani nifakı def eder, infakı dolayısıyla teşvik eder, kardeşliği tesis eder.
Sosyal yani düzeni sağlar.
Tabii. Sosyal ama bu asıl şey kişinin kendini inşa çabasıdır o.
Tabii. Yani orada yani
kişinin karakterini inşa çabasıdır.
Kendinin
o.
Cömertlik karakterine, merhamet karakterine. Tabii. Mal ve imkanlara gerçekte sahip olmadığı.
İşte temizlenme mesela, arınma. Temizlik yani.
Şey, teskiye, tabii.
Yani zekatın anlamı temizlik.
Tabii zekatın anlamı temizlik. Doğru. Mal ve temizlik.
Şimdi şöyle. Yani biri içeriden yapılan dışarıya doğru, dışarıyı tanzim etmeye doğru yapılan yolculuk.
Namaz.
Ama hiç dışarıyla ilgisi yok görünüşte.
Evet.
Yani kişinin kendiyle Allah arasındaki bir mesele. Zekat kişinin kendisiyle Allah arasında bir mesele değil ilk bakışta. Yani sosyal bir boyutu var, ekonomik bir boyutu var. Dışarıyla ilgili, kendi dışındakilerle ilgili. Ama doğru. sonuç itibariyle kişinin kendini inşa etmesi, arındırması, tezki etmesi, kendini, nefsini, kalbini, karakterini, kişiliğini temizlemesiyle ilgili.
Nihayet
çok enteresan bir şey.
Bir inşa var değil mi?
Evet. Şimdi ama yani buradaki paradoks ilginç. Yani normalde aslında bu şekilde anlatsa hocalar biraz toplum biraz daha silkelenebilir. Ne diyor ya bu falan diyebilir. Yani namaz kılıyorsun, dışarıyı tanzim ediyor diyorsun. Yani kişinin Allah'la ibadeti değil mi kendi? Yani Allah'la işi diyor. Sana ne, niye karışıyorsun mesela diyor değil mi? Yani Müslüman Darül İslam'da ezan okunduğu zaman herkes işini gücünü bırakır, namaza koşar.
Namaza koşar. Tabii.
Bu ne demek? Hani tek başına kişinin kendisiyle ilgili bir şeydi bu. Demek kişinin kendisiyle ilgili bir şey değil sadece.
Ama sonuçta ne oluyor hocam? Fahşa ve münkerden alıkonulmuş insanların oluşturduğu bir toplum ortaya çıkıyor.
Ya şimdi ve ortaya çıkan şey şu mesela bakın. Ben bu sahneleri yaşadım. Yani bu Allah'tan ki böyle sahneler var zihnimde. Bu yaşanmışlıklar var. Allah'tan ki şahit olduk. Yani şimdi masal gibi gelebilir. Şimdi insanlar ezan mesela benim çocukluğum ilk gençlik yıllarım Kayseri'de geçti. Kayseri Selçukluların eseri. Tamam mı? Her şeye rağmen Selçuklular Anadolu'yu inşa ederken şehirleri o kadar güzel kurmuşlar ki. Tamam mı? Çok saf, mütevazi tasavvufun adamların genlerini işlemiş, ruhlarını işlemiş. Yani tasafi ettirici, saflaştırıcı hali. Tamam mı?
Rüküşlükten uzak.
Müthiş, tabii kesinlikle. Uzak. Müthiş bir manevi hava var. Yani her yaptıkları işte. Hamamında, kervansarayında, sokağında, çarşısında, hocam, şifahanesinde.
Mimari eserlerinde de şatafat olmadan müthiş bir mehabet var.
Tabii tabii.
Yani mesela Aksaray'daki Ulu Cami. Tabii. Değil mi? Kayseri'deki camiler tabii falan. Böyle giriyorsunuz. Zahiren mimari unsurlara baktığınız zaman öyle çok süspüs bir şey yok. Ama müthiş bir mehabet hakim yani.
Ya bak şimdi laf açtı muhabbet ediyoruz. Öyle diyelim. Mübarek bir ayda. Şimdi bakın ilginç bir şey söyleyeyim. Bu Buhara Semerkant meselesi evet, beni çok sarstı. Gelmiş. Çok sarstı. Hala yazıyorum. İki ay oldu.
Okuduk hocam.
Yazacağım yani.
Yazın. Az bile.
Şimdi ilginç bir şey var. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bizim üniversiteden yani sosyal bilimlerin humanities, insan bilimlerinin dekanı olan arkadaşımız, hocamız. Yani beraber geziyoruz, tozuyoruz. Dekanımız Mehmet Bulut Hoca falan. Yani ama insanlar şok oldular. Yani özellikle insan bilimleriyle uğraşıyorsun, işin dekanısın, şeyi görünce, yani yüz yüze gelince, Semerkant'taki, Buhara'daki o havayı görünce kafayı yiyorsun.
Şehrin kimliği nasıl, ne kadar insani.
Yani bakın 11. yüzyılın sonu, Karahanlılardan kalma bu, yani Buhara, tamam mı? Kalın Minare diye bir şey var, medrese, cami var. Hı hı. Yani Selçuklulardaki şey, kök orada.
Tabii.
Bak asıl mesele o yani. Şimdi Orta Asya'da Türkistan, Horasan Havzası'nda, Maverenhir Medeniyet Havzası'nda karşımıza çıkan şey, iki eksen var, tamam mı? Yani İslam'ın o kadar insanı sarıp sarmalayıcı, rahmet, yani Allah-u Teala'nın, Rahman'ın rahmet kanatlarını gerici bir Müslümanlaşma süreci var, yaşanma biçimi var ki. Tamam mı? İnsanlar acayip bir şey yapıyorlar. Yani 11. yüzyılın sonunda, 11. yüzyıl, 12. yüzyıl. 12. yüzyıl demek istemiyorum. 11. yüzyıl aslında. Yani bunu şöyle anlatayım.
İbn-i Hatta Batı'da, 10. yüzyıl Karahanlıların Müslüman olduğu.
O sözün ettiğim şey Buhara'nın kuruluşu. Ve sonra orada o Kalın Minare Camisi, medresesi, onu anlatacağım. Bak, enteresan bir şey. Şimdi İbn-i Batı'da seyahatnamesinde şeyden bahsediyor. Ayasofya'dan bahsediyor. Hı hı. Diyor ki Ayasofya'nın içi diyor devasa bir şehir diyor. İçi.
Allah.
Tamam. Şimdi siz şeye gittiğiniz zaman, Kalın Minare'ye gidin, bir mabedin içinin nasıl bir şehir olduğunu görün. Ekosistem dedim ya. Yani en az 10 misli büyüklükte.
Ayasofya'da.
Kesinlikle en az. En az. Acayip bir şey. Git bitmiyor. Kapı. Yani bir kapı açılıyor, başka bir dünya açılıyor. Bir medrese, başka bir medrese, başka bir şey, bölme falan. Ben o yüzden şunu söylüyorum. Yani bu tür yerlere gidince, özellikle bu tür şehirlere böyle bönben bakmamak lazım. Bakarak dolaşmamak lazım. Tamam mı?
Koşturmamak lazım.
Tabii, durmak lazım.
Evet.
Durmak lazım, şehri solumak lazım.
Doğru.
Şehrin ruhunu yakalamak lazım.
Ve mutlaka o şehrin merkezinde vakit geçirmek lazım.
Tabii.
Çok önemli dediniz.
Tabii.
Hangi batı bir şehri bile olsa bu böyle.
Tabii. Yani merkez noktası. Şehirlerin bir ruhu vardır.
Yani bu şehirlerin şehir olarak nam salması boşa değil her anlamda. Pazar günkü yazınızda da bunu çok güzel ifade ediyorsunuz. Ama bunu tam soluyabilmek için hakikaten bunların merkez dediğimiz alanlarında vakit geçirmek, gündelik yaşamı sorgulamak. Hatta ben bir şey dikkatimi çekti pazar günkü yazınızda. O da beni çok etkiliyor. Siz malum aslında eğitim olarak görsel sanatlar uzmanısınız değil mi? Hocam ışık çok önemli bir şey.
Ha.
Yani şehrin ışığı nereden aldığı, ışığın insan hafızasına verdiği etki hiçbir şeye benzemiyor. Yani ikindi güneşi akşam, mesela Üsküdar'ın değil mi Yahya Kemal'in meşhur şiirinde bahsettiği Üsküdar'ın aldığı ikindi ve akşam güneşi müthiş bir etki yani. Dolayısıyla şehirleri bunu solumadan koştura koştura gezmek ve bilgi hamallığıyla şehri gezmek tabii çok boş bir iş yani.
Ya o zaman girelim, ben girmeyecektim ama.
Buyurun.
Yani bu Selçukluların kökenine, manevi mirasına,
girelim.
Tarihi manevi mirasına girmek için biraz Karahanlılara falan gittim ama madem şey oldu, burada şöyle bir şey yapayım. Yani o yazı yarım oldu, o yazı yarı kalmadı yani.
Daha mı yazıdan bahsediyorsunuz?
Evet. Şimdi şöyle, ben aslında üç tarzı şehirden bahsediyorum. Tamam mı? Yani bu bütün şehirlere uyarlanabilecek üç şehir tarzı tipi, tipolojisi. Birincisi dünyevi şehirler. Yani biraz tabii Medine-ül Fazıl'a kışkırttı bu ayrımı yaparken. Yani zihnimin gerisinde o var aslında. Ama Medine-ül Fazıl'ın ötesine taşıyacak bir şey nasıl yapabiliriz diye. Yani çok özür dileyerek söylüyorum.
Estağfurullah.
Yani bir şekilde...
Veya bugüne nasıl taşırız bunu?
Bugüne ve dolayısıyla başka gelecek dünyaları da kucaklayacak şekilde. Yani birincisi dünyevi şehirler. İkincisi plastik estetik şehirler. Daha estetik şehirler.
Kozmetik şehirler mi?
Gibi. Üçüncüsü uhrevi şehirler. Yani şeyde yazının sonunda da söyledim. Burada oradan giriş yapayım isterseniz. Yani bu dünyada yaşayan insanların Müslüman olması şart değil. Bu dünyada yaşayan insanların eğer işte Semerkant'ı, Buhara'yı, Roma'yı, Floransa'yı, Kudüs'ü, Kurtuba'yı görmedilerse yaşadıklarını iddia etmesinler. Boşuna yaşadıklarını çok net söylüyorum ben.
Net söylüyorsunuz.
Evet.
Yazıda da net yazmışsınız hocam.
Tabii. Yani o yüzden mutlaka bu şeyler gitmek lazım. Tabii.
Tabii
yani,
bu şeyler bu gözle gezilmeli değil mi?
Tabii tabii. Yani bu ayrım şimdi biraz bir iki cümleyle içini doldurayım. Yani bu ayrım aslında benim o diyorum ya sistem kurucu bir şey lazım bize. Beyin lazım, zihin. Sistem kurucu insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla sistemi nasıl kuracağımız bir şekilde konusunda kaynakları iyi taradığımız zaman, nereye nasıl gideceğimizi, neyi nasıl harekete geçireceğimizi o zaman görürüz. Yani mesela ben ilim, irfan, hikmet sütunları üzerinden yani bir medeniyet tasavvurunun, bir dil tasavvurunun, bir sanat tasavvurunun, şehir tasavvurunun nasıl geliştirilebileceğini dolayısıyla göstermeye çalışıyorum. Yani ilim, irfan, hikmet. Yani mesela eğitim tasavvuru, ilim, irfan, hikmet. Yani işin ilginç tarafı insanı çıldırtan şey bu. Yani orada bizim ismi de zikretmiş olayım. O dekan hoca, bizim insan bilimlerinin, insan bilim toplum bilimlerinin, Nedim Köktaş hoca ilginç bir şey söyledi orada. Ya dedi bir dakika ya, şimdi burada medreseler hala yaşıyor dedi.
Evet. Onu çok
hala medrese olarak yaşıyor.
Buhara'da evet.
Bizde yaşamıyor.
Yaşamıyor.
Hiçbir yerde yaşamıyor. Türkiye'nin herhangi bir yüce köşesinde o eski işlevini gören yani kuruluş amacına yönelik olarak icra-i faaliyette bulunan herhangi bir tarihi miras yok diyor.
Yok.
Dedi.
Doğu'da, Güneydoğu'da var biraz diyorlar. Çok lokal olmak kaydıyla.
Tabii lokal.
Belki. Lokal onlar. Tabii. Ama Türkiye'de böyle bir pratikten söz edilemez maalesef bugün.
Ama şöyle bir şey var ya bakın. Şimdi yani o dünyevi şehir tipine en tipik örnek, insanların en iyi anlayabileceği örnek New York.
Evet.
New York. Bravo. Los Angeles vesaire gibi şehirler.
Amerika'nın çoğu şehri aslında.
Tabii Amerika'nın kendisi zaten. Kendisi. Amerika.
Kendisi böyle bir tip olarak oluşturmuş zaten. Kapitalizmin
dünyevi,
ve
dünyanın
nefse emmarenin oluşturduğu tam, bir zirvesi. Medeniyetin prototipi ve maketi yani Amerika.
Aynen. Şimdi yani buradaki ayrım dünyevi şehir ayrımı. Dolayısıyla estetik, plastik, kozmetik o da olabilir. Güzel. Şehir ayrımı. Ve üçüncüsü de uhrevi şehir tanımlaması ayrımı. Yani bizim kavramlarımız üzerinden de yani spesifik olarak İslam medeniyetinde mesela dünyevi şehir diyoruz. İslam medeniyetinde esas itibariyle dünyevi şehir olmaz.
Evet.
Tamam. Yani dünyevi şehir planlı, programlı, ızgara modeli üzerinden şekillendirilmiş. Dolayısıyla insanın hükümranlığını ilan ettiği, insanın tanrısallığını ilan ettiği, yani gökleri delen, tamam mı? Dolayısıyla kendisini unutan, insanlığını unutan, tanrılaşmaya kalkışan, insanı da tanrıyı da karikatürize eden bir dünyanın, dünya tasavvurunun, işte uygarlık anlayışının ürünü. Dolayısıyla üreticisi.
Delme de ilginç bir aforizma değil mi hocam?
Eyvallah.
Gökdelen kültürü. Yani o tabii. İşte Freun'un Haman'a tuğla fırınını pişir, tabii. Isıt, bana bir kule yapın. Musa'nın tanrısıyla haşa görüşeceğim dediği bir iddia var bunun genlerinde.
Tabii.
Ben bunları çok boş bulmuyorum hocam. Mesela çok ilginç. New York'ta görmüşsünüzdür. New York borsası ki herhalde yani işte kapitalizmin aortudur yani orası değil mi? Sembol nedir hocam? Buza.
Tabii.
Boğa.
Tabii.
Nedir boğa? Buza. Altın buza.
Tabii.
Yani Yahudi'nin Musa Aleyhisselam daha ayağının tozu kurumadan Tur-u Sina'ya on emri levhasını almak üzere çıktığında bu adamların yapıp taptığı dünyadır. Altından yapıyorlar. Çok ilginç başka bir şey. Almanya'da Frankfurt'ta bir sokağa girdim. Bir boğa çıktı karşıma, heykel. Kadıköy'deki gibi. Bu ne dedim? Alman borsası buradadır. Frankfurt bu da Alman borsasının simgesidir dedi.
Ya şimdi lafı açtı. Şimdi lafı ettirecek bana. Güzel oldu. Şimdi aslında dünya Yahudilerin kölesi.
Evet.
İnsanlar bunu bilmiyor ya. Yani insanların
adamlar dini kıyafetini 1930'larda bütün Amerika'ya moda diye giydirmişler.
Tabii. Ya bak şimdi
fötr şapka, uzun palto.
Bir de şey şu, yani Yahudilerin kölesi derken burada, yani bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum. Biz edep sahibi insanlar sonuçta. Yani aşağılamak için aşağılayıcı bir şeyle kullanmıyorum. Yani Yahudilerin dini, din içini boşaltarak acayip sekülerize ettikleri bir dini, dolayısıyla dünyayı dinselleştirmeleri çabasını, dolayısıyla oradan hakimiyet kurma kaygıları. Yani Yahudilerin hakimiyet derken Yahudiliğin hakimiyeti değil. Esas itibariyle yani bir şekilde öz Yahudilik, vahyedilmiş Yahudilik zaten yok. Onlar da biliyor bunu. Tamam mı? Yani dolayısıyla herhangi bir şekilde bir ötekileştirme, bir aşağılama falan hikayesi değil bu. Kendilerinin nasıl aşağıladıklarını aslında söylemiş oluyorum. Yani kendi inandıkları şeyi, yani Yahudilikle ne alakası var? Senin o kurduğun para imparatorluğunun, kapitalist imparatorluğun, vahyedilmiş dinle ne alakası var? Hazreti Musa ile Hazreti Süleyman ile Hazreti Davut ile ne alakası var, değil mi?
Doğru.
Yani sen bu kadar işte Kur'an-ı Kerim'deki şeyde dinlerini satarlar dinlerini, ne kadar ayetler ya.
Seminen kalıyla az bir bedel karşılığı.
Az bir bedel karşılığı.
Az bir bedel bir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani.
Ya seminen kalıyla diyor. Bak ilginç bir şey bu. Yani ne kadar çok ayet var.
Çok.
İnsan fıtırtıyor.
Bu ifadeyi çok kullanıyor hocam.
Evet. Ve hep Yahudilerle ilgili
çoğunda da buyurduğunuz gibi Yahudilerle ilgili kullanıyor.
Estağfurullah. Yani dolayısıyla bak şimdi bu yani bunu hatırlatmak lazım. Yani şu an dünya Yahudilerin kölesi. Yani paraya onlar hakim, medyaya onlar hakim, akademiye, zihne onlar hakim, sanata onlar hakim. Yani sanat denen işte ağzını açtı, işte ağzına geleni konuşuyor falan değil. Hayır, sanat denen kim abi? Sinema. Müzik.
Tabii. Yani müzik, sinemadan başka sanat, müzik ve sinemadan
yani,
başka.
Kim var abi? Yani
hitap eden
Hollywood
sanat var.
Hollywood hem film kültürünün tırnak içinde kahvesi, tırnak içinde.
Hollywood ne demek Türkçe?
Hollywood, kutsal ağaç.
Yani, değil mi? İlginç değil mi?
Tabii öyle.
Yani,
neyse.
Kutsal çalının arkasından haşa kim konuşuyor?
Güzel.
Musa Aleyhisselam'la.
Evet.
Yani adamlar diyor ki biz de bu Hollywood'un arkasından sizle konuşacağız. Siz yani haşa biz sizin ilahınızız diyor adam.
Öyle. Ve Almanya'daki mesele de şu. Almanlar da Yahudilerin kölesi. Yahudi imparatorluğunun kölesi Almanlar. Yani özellikle Hitler sonrası Almanya teslim oldu. İşgal edilmiş durumda. Şu an Almanya işgal edilmiş durumda. Yahudi gücü, sermayesi tarafından ele geçirilmiş durumda. Kontrol ediliyor.
Bütün büyük gayrimenkuller, bütün büyük yatırımlar Yahudilerin elinde şu an.
Ya bir de şey var.
Almanya'da. Fransa o kadar değil hocam.
Tabii.
Ya Fransa 2. Dünya Savaşı'ndaki üst konumuyla o işten biraz sıyırmış gibi gözüküyor ama Almanya tamamen ve nasıl bir tezgah dönmüşse orada Almanya'ya, yani Alman aklını, Alman Weimar Rönesansı'nı yapan, aydınlanmasını yapan Alman aklını alıp bir deliye teslim etmişler. Ve o delinin icraatıyla da Almanya'yı mahkum hale getirmişler.
Öyle. Köle haline getirmişler.
Köle haline getirmişler.
Neyse. Yani bu Yahudi meselesi şey oldu açınca. Benim üç şehir, yani bu Yahudi meselesini de nereden geldiğimizi hatırlarsak. Yani ben dünyevi şehir. Bizde esas itibariyle dünyevi şehir pek olmaz. Mesela en dünyevi gibi gözüken şehir mesela Bağdat diyelim. Yani New York'un tam muadili. Tamam mı? Yani şeyin medeniyet ürettiğimiz yer. Kalbi her bakımdan. Medeniyetin kalbi, merkezi. Ondan sonra fakat ilim şehri.
Tabii. Yani Bağdat deyince insanın dünyevi, doğru Abbasi dönemiyle tabii beraber İslam medeniyetinin kalbi. Ama ne öne çıkıyor? Ticaret mi? Sanayi mi? Hayır. Sanayi zaten yok da.
Evet.
İlim ortaya çıkıyor.
Tabii. Ama şöyle bir şey var. Yani Şeyde yani bunların üzerine de ayrıca gitmek lazım. Mesela Türkler Müslümanlığı kabul edince en saf arı duru haliyle yani sonuçta ulaştırıldığında İslam'ı kitleler halinde kabul ettikleri için aslında büyük işler yapıyorlar. Yani kısa zamanda çok büyük işler yapıyorlar.
Hocam burada bir kısa ara verelim. Süremiz biraz ilerlemiş. Sonra bu şey kısmı ben çok önemsiyorum. Müsaadenizle biraz oraya girelim. Yani Oğuzlar. Çünkü bizim Osmanlı Selçuklu Oğuz geleneğimizde bir patoloji var benim onu okumamızda. Ona girmek istiyorum. Ama kısa bir ara verelim. Tamam, ondan sonra programı.
Bu şeyleri toparlayacak şekilde ama yani.
Tabii tabii.
Şehir meselesi, oruçtan girdik.
Ha, buralara geldik.
Yani yani orucun mesela Buhara'ya götürmemesi mümkün değil insana. Tamam, Buhara tamam. Uhreviliğin en mükemmel yaşandığı yerlerden birisi. Taşa, toprağa, her şey havaya sirayet ettiği yer.
Tamam. Peki hocam. O zaman kısa bir ara verelim. Programın ikinci dönem bölümünde buradan devam edelim. Kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, kısa bir aradan sonra Medeniyet Yolculuğu programımız devam edecek inşallah. Medeniyet Yolculuğu programımızın ikinci kısmında Yusuf hocamızla birinci kısmında oruçtan başladık. Ramazan-ı Şerif orucun insanın içine götüren, Allah'a ait bir ibadet olması hasebiyle insanı iç dünyasına götüren bir ibadet olmasından bahsettik. Ve hocam ilk bölümün kapanışında bir ifade kullandı. Oruca götüren şehir değil mi? Buhara dedi. Aklıma Buhara'ya girelim. Aklıma şey geldi. Merhum Yahya Kemal'in Kaca Mustafa Paşa şiiri miydi hocam? Kaca Mustafa Paşa şiiri miydi? İftar vaktini tarif etti. Müthiş mesela. Herkes evlerine çekildi. Sokakta ben kaldım yalnız ve oruçsuz diye. Demek ki orada da şairin bir oruç ve mahalle, oruç ve şehir ikilemi var yani.
Tabii.
İkilem dualizm anlamında değil de uyuşma anlamında.
Yo, şöyle bu dualizm, dualite meselesinde şöyle bir cümle kuralım. Bu güzel oldu bak, enteresan. Bazen sıkıntı çekiyor insanlar, zorlanıyor. Şimdi yani bizde dualizm yoktur ama dualite vardır.
Tabii.
Yani dualitesiz hayat olmaz. Ezvaç, zevceyn. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Kur'an-ı Tabii. Kerim'de her şeyin çift yaratıldığı ezvaç, zevceyn.
Camiül ezdat deniyor bir de değil
tabii.
mi? Tabii. Zıt isimler var.
Tabii o da var. Ama özellikle zevceyn kelimesinin kavramını kullanılması çok ilginç. Neyse.
Şunu diyebilir miyiz? Çok önemli. Yani aklıma geldi önemli derken aşağı. Dualizmde bir çatışma ve yıkım. Dualite ise ikinin oluşturduğu bir kuruculuk var
tabii.
sanki. Değil mi?
Tabii.
Dualite o yüzden tabii. yani bir şey zıttıyla kaimdir der tabii. gibi. Tabii. Bizim kültürümüzde kurucu bir anlam içeriyor.
Yani bizde şöyle dualite, bizdeki dualite mesela ne? Mülk alemi, melekut alemi.
Mülk alemi.
Veya
beden,
ruhani, cismani.
Ruhani, cismani. Tabii.
Mesela. Yani doğru. Şimdi ben buraya geleceğim.
Tamam.
Örnek de buradan olsun. Yani birazdan geleceğim buraya. Vakit kalırsa. Şimdi şöyle yani bunlar birbirini bütünleyen alanlar.
Alanlar.
Birbiriyle işte ne diyelim? Yani bir olmadan öteki olmaz. Yani insanın mesela hakikat suret ilişkisi gibi. Yani suret olmadan hakikat olmaz. Beden olmadan ruh hayat bulmaz. Böyle bir şey yok.
Ki mülk alemi yaratılmış.
Tabii. Ama asıl olan beden değildir. Asıl olan ruhtur. Bu o kadar önemli ki. Paradoks işte bu. İşte buna paradoks diyoruz.
Ama beden ruhani hayatı destekliyor.
Tabii. Yani beden olmadan ruh olmaz. Ruh hayat bulamaz yani.
Tamam. Doğru.
Ama beden ne? Cisim.
Tabii.
Cisim sonuçta. Yani dolayısıyla bu büyük bir paradoks. Yani aslında insanın var edilişi, yaratılış, dünya, hayat... Paradokslar üzerine kurulmuştur ve zaten Allah Teala belki bizden şunu istiyor. Paradoksu çöz, sırrı keşfet. Sır yani. Yani o sırrı keşfettikçe zaten hayatın tadını alıyorsun.
Hayat ölüm gibi.
Tabii. Yani şimdi ölüm olmadan hayatın bir anlamı yok. Hayatı anlayamıyorsun. Hayatın canlılığını, diriliğini, diri bir şey olduğunu, canlı bir şey olduğunu anlayamazsın. Mümkün değil.
Hocam zaten bir mutasavvufta okumuştum. Allah-u Teala'nın zatına ilişkin kavramının kabil olmayışının sebebi zıttı olmayışıdır.
Eyvallah.
Yani beyazı neyle kavruyorsunuz? Siyahla.
Tabii.
Yani beyaz bir iplikle bir iş yapın, siyah fona koyun, güzel yaparsınız.
Eyvallah.
Mesela. Ama Allah-u Teala'nın zatına ilişkin bir zıttık mevzu bahis olamadığı için kainatta veya alemde Dolayısıyla insan idrakının zıttı olmayan bir şeyi anlayabilmesi o anlamda da muhal zaten.
Bak ya, acayip güzel kışkırtıyorsun bu. Şimdi bak çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Çok güzel geldi. Şimdi bir şeyi anlayabilmek için lizatihi bakmak yetmez.
Ha tabii.
Li gayrihi de bakmak lazım.
La ilahe illallah sırrı.
Tabii.
Değil mi?
Yani lizatihi, bizatihi kendisi üzerinden bakmak o şeyi görmek için, anlamak için, idrak etmek için yetmez. Li gayrihi de bakacaksın.
Önemli.
Yani hakikat dolayısıyla hayat bulacaksa bir şekilde bedende, yani bedende bedenlenecek. Yani bedene dolayısıyla ruh üfleyecek.
Değil mi?
Tabii.
Yani ruhla beden aslında ne kadar birbirinden
tabii
farklı.
Tabii yani bu dualite meselesi, manyak bir mesele.
Dualite, evet.
Tabii yani bizde dualizm yoktur. Yani ikisi birbiriyle kapışacak, birbirini boğacak falan, böyle bir şey yok. Birbirini var eden. Bak, birbirini yok eden değil. Dualizm birbirini yok eden ikiliklerden oluşur.
Hatta birbirini ispat eden. Değil mi?
Tabii.
Var eden, ispat
tabii.
eden.
Yani bizdeki birbirini var eden.
Var eden.
Birbirini var eden. Biri öteki, birinin ötekinin yok etmesine izin verilmediği varoluş alanları. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Neyse. Ha, batıda bu dualite meselesinin dualizm olarak konumlandırılmasının sırrı nedir? Yani bu Eflatun'un eseridir.
Hmm.
Eflatun'un eseridir. Asıl mesele oradan gelir. Eflatun bunun ne kadar çetin bir mesele olduğunu kavrayan bir adamdır. Yani beynini çatlatmış, göbeğini çatlatmış bir adam. Beynini patlatmış, göbeğini çatlatmış bir adam bu konuda. Meseleyi şey yapmak için. Bütün hikayesi, mesaisi o zaten. Zihni mesaisi. Yani olabildiği ölçüde aşmaya
manali,
çalışıyor.
Madde aleminden başlıyor değil mi?
Tabii aydınlan. Tabii çözemiyor ama.
Çözemiyor. Çünkü vahiy aydınlık yok.
Tabii çözemiyor. Yani ister istemez gölge, işte mağara alegorisi.
Mağara alegorisi.
İstiharesi.
Doğru.
O meşhur. Yani o şey üzerinden, görünen görünmeyen üzerinden gidiyor.
Gidiyor.
Falan.
Ve ya, birbirine onları hep zıt ve düşman ilan ediyor.
Tabii tabii.
Ya belki de ilk diyalektiğin temelleri diyebilir miyiz hocam?
Tabii yani, diyalektiğin kurucusu.
Kurucusu. Hegel'den de önce.
Yani. Tabii tabii. Yani şimdi işte vahiy burada şey yapıyor bize. Bir alan açıyor. Şimdi şöyle şehir meselesini, oradan Ramazan meselesini, Ramazan'la ilgili şehirle Ramazan arasındaki ilişkileri. Gidelim. İşte Buhara dedik.
Buhara dedik.
Veya başka şehirler üzerinden de gidebiliriz. Yani ilginç şeyler olsun. Dinleyici için de biraz kışkırtıcı da olsun.
Doğru.
Yani o bildik Ramazan programlarına falan benzemesin yani. Yani biraz bir dakika desin arabaya çeksin.
Bir
dakika bu adamlar gerçek. Ne diyor falan diye.
Evet, bizim programımız biraz böyle iftara doğru.
Estağfurullah.
Aslında iftara doğru insanın zihninin açıldığı saatler hocam.
Tabii. Yani orada çünkü kapılar açılıyor.
Aynen öyle.
Yani arınma sürecinin işte o iftar anında yapılan dua, işte cuma namazı, cuma vakti, namazı değil vakti.
Vakti.
Duanın, tabii, duanın tabii. Kabul edildiği bir kapılar. An var. Cuma vaktinde.
Ruhaniyetin kapıları açılıyor.
Tabii. Şeyde de.
Gece gibi. Çünkü süper. Hocam maddiyata ilişkin alakalar azaldıkça, şimdi insanın en büyük maddi alakası bedeni.
Hı.
Bedene ilişkin alakası azaldıkça ruha ilişkin kabiliyetler inkişaf etmeye başlıyor. Çok ilginç bir şey geldi hocam aklıma. Geçtiğimiz hafta Macaristan'daydım. Orada bir ekiple bir sohbetimiz, görüşmelerimiz oldu. Bir Macar, akademik bir çocuk fakat şey, entelektüel bir çocuk, Hristiyan. Adam uzun yol koşucusuymuş. Yani nasıl falan dedim. Geçen hafta 260 kilometre koştum dedim.
Oo.
Dedim ilginç. İşte oruçtan bahsediyorduk. Bir de yeni Müslüman olan biri vardı aramızda. O da hayatın ilk orucunu tutuyor. İşte zihnim açıldı şöyle. Çok güzel bir ibadet. Zihnim açıldı falan dedi. Bu çocuk dedi ki, bu koşucu olan, ya dedim benim dedi insanlar niye koştuğumu anlamıyor dedi. Niye koşuyorsun falan dedim. Koşarken öyle bir noktaya geliyorum ki dedi, bedenim bitiyor dedi. Ve bedenim bitince dedi bir aydınlanma yaşamaya başlıyorum dedi.
Hmm.
Yani çok ilginç bir şey aslında. Çünkü bu bir sünnetullah aslında.
Tamam.
Yani siz nefsi, bedeni ne kadar ezer, ne kadar alta indirirseniz, yok etmeden
tabii
ki, sizin içinizdeki kabiliyetler o kadar yüzeye çıkmaya başlıyor.
Tabii.
Medeniyet de öyle gelişiyor belki.
Tabii
işte.
Tabii tabii. Yani asıl medeniyet o yani. Asıl medeniyet o. Yani o zaman şöyle, şimdi dinleyicilerin, yani böyle parça parça gidiyoruz. Kapı kapıyı açıyor.
Biraz sohbet ediyoruz.
Ama toparlamamız lazım.
Toparlayalım.
Yani her şeye rağmen insanlar tamam bir dakika bu güzel falan desin yani. Bir şekilde heybesine koyabilsin.
İnşallah.
Yani o tadı var. Yani bu muhabbetin, akışa bıraktığımız muhabbetin tadı var, eyvallah. O tad, yani şey sunabiliyorsak ne güzel. Ama aynı zamanda o tadın bir şekilde taşlanması lazım. Yani bir şeyle, çerçeveyle, teorik bir çerçeveyle onu başka alanlara da uyarlayabilir dinleyiciler. Yani onu alır başka alanlarda. İşte ilim, irfan, hikmet sütunları diyoruz değil mi?
Diyoruz.
Yani bu sütunlar üzerinden gittiği zaman her şey açıklar.
Mesela bunu alsın bir insan ticaretinde kullansın.
Her şeyi.
İşinde kullansın tabii, değil mi? Ticaretinde tabii. Kullansın. Profesyonelse görevinde, makamında kullansın.
Ya ben onu diyorum ya, bakın bir sistem kurma, benim derdim bu.
Evet.
Benim derdim bu. Yani işte yani bunu başka yerlerde yeri geldiğinde sürekli söyledim. Burada da söyleyeyim. Mesela bir hadis okuyoruz değil mi? Yani bu hadisi belli bir zihin kalıbı üzerinden okuyalım ya. Bir zihin seti üzerinden okuyalım. Ekosistemini kuralım. Yani kendi ekosistem üzerinden. Ne diyor hadis? Hazreti Peygamber aleyhisselam diyor ki, şöyle buyuruyor. Kişi bildikleriyle amel ederse bilmedikleri de öğretilir.
Öğretilir.
Yani şimdi bu hadisin bizi bir çarpan bir tarafı var.
Müthiş.
Bizi çarpan bir tarafı var. Ama yani ben işte Müslümanlara bir şekilde yol haritası çıkarma, bir şekilde ön alma, ön açma konusunda işte imal-i fikir ile uğraşan işte ne diyelim hasbel kader bir Allah'ın aciz bir kul olarak buradan nasıl bir cümle kurarım, nasıl bir sistem kurarım diye gitmemiz lazım. Tamam mı? Yani ben buradan ne çıkarıyorum? Buradan mesela ilim, irfan, hikmet diyoruz ama bunların hayatımızda karşılığı yok. Bunların karşılığını öğretmemiz lazım. Bir, sistemi kuralım. İki, bunların karşılığını öğretmemiz lazım. Tamam mı? Yani sistemi o şekilde kuralım. Ne diyor? Bildikleriyle amel eden, bildikleri bilmek çabası, ilim yolculuğu. Bildikleriyle amel etmesi, amel et süreci irfan yolculuğu. Dolayısıyla kişinin bilmediklerinin kişi öğretilmesi meselesi, o da hikmet.
Hikmet.
Yani ilme yakın.
Hikmeti indirdik.
Ha bunun içine yani bu şey değil sistem mi? Tabii sistemi kurdun ama sistemin içini nasıl dolduracaksın? İlim, irfan, hikmet diyorsun. Ne ya bu falan, insanların kafasında hiçbir şey oluşmuyor. Ama şöyle dediğin zaman ilim dolayısıyla yolculuğu bilme çabası. İrfan yolculuğu bulma çabası. Hikmet yolculuğu olma çabası.
Evet.
Yani oradan nereye geliyorsun? Kesbi ilim, vehbi ilme geliyorsun.
Geliyorsun.
Değil
hatta
mi?
İşte hadisi kutsi de beyan bulunan, ben kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona 10 adım yaklaşırım.
Eyvallah.
İşte şimdi aynı bak, şey değil mi hocam?
Bak yani? Şeyde Kur'an-ı Kerim'deki şeyde 5 vakit namazın tarif edildiği bir ayet var. Beş
evet,
vakit namazın evet. İşte güneş doğduğunda işte
evet,
sabah
dönemlerine göre.
Evet, şimdi o
zamanlarının tarifi.
5 vakit zamanları vakit tarifi.
Vakit tarifi.
Yani 5 vakit namaz hemen ondan sonraki ayetten anlatılıyor. Bu manyak bir şey ya. Biz var ya ot gibi yaşıyoruz. Ot gibi. Ondan sonraki ayette teheccüd namazı anlatılıyor.
Teheccüd.
Yani ben bunu bu sene fark ettim.
Hikmet boyutuna sokuyorsunuz.
Yani atma derken bu sene fark ettim. Bir dakika dedim, fırladım ya. Bu ne lan dedim ya. Vay be.
Demek ki teheccüdden o vakitte hikmet kapıları açılıyor.
Evet ya.
Değil mi?
Tabii. Yani olma şey yani vakti aşıyorsun. Yani bir şekilde vaktin sahibi oluyorsun tırnak içinde. Lütfedildiği kadar.
İbnül Vakitlik'ten Ebul Vakit hale
geliyorsunuz. Tabii. Yani Ebul Vakit olduğun zaman İbnül Vakit oluyorsun.
Evet.
Başka türlü olmaz.
Olmaz.
Yani bütün zamanlarda mekanlarda yolculuk yapabilecek bir çileyi yolculuğu gerçekleştirmiş olman lazım. O çileyi doldurman lazım. Değil mi? Yani o yüzden bak buralar güzel ama bu mekan çilehane bilmem ne
çilehane,
falan.
Güzel.
Değil mi? Ne güzel yerler.
Tabii. Yani Hüdayi Hazretleri'nin seçtiği, aslında bütün Ehlullah'ın seçtiği çilehaneler genelde şehrin tepelerinde, şehirdeki kesafetten uzak. Tabii ki Allah-u Teala mekandan münezzeh ama biraz daha insanların yaşadığı alandan coğrafi olarak yüksek alanlar.
Şimdi burada şok edelim.
Buyurun.
Bunlar nereden geliyor? Türkistan'dan geliyor bunlar. Horasan'dan geliyor.
Doğrudur.
Buhara'dan geliyor. Semerkant'tan geliyor.
Doğrudur.
Herat'tan geliyor. Nişabur'dan, Rey'den falan geliyor ya. Kafayı yersin ya. Bir dakika diyorsun ya. Mesela Buhara'da Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin
Kasr-ı Arifan'da
tabii. Tabii yani şimdi oraya gidiyorsun. Oradaki yani şehre zaten şey yapmış. Hazretin şeyi şahs-ı manevisi hükmediyor.
Şehre nüfuz etmiş ve hükmediyor.
Bunu tamam. Görüyorsun yani. Bunu Yani şehre girerken tüyleri diken diken oluyor insanın.
Ya.
Yani insanları, oradaki insanların şeyi. Neyse, bu ilginç bir şey. Yani
burada ben bir parantez açabilir miyim?
Tabii ki.
Demin programın ilk bölümünü verirken söyledim. Bizim bir okuma eksiğimiz de şu bence. Bunu tamamlayalım diye ben kendi adıma önce söyleyeyim. Sonra da dinleyicimizi bir tahrik edelim. Şimdi bizim hep Türk ve İslamiyet, Türklük İslamiyet, Türk-İslam mefkuresi veya kültürü sentezi okumamız Osmanlı ve Selçuklu geleneğimizden ötürü hep Selçuklu'yla başlıyor. Halbuki Selçuklu 11. yüzyıl. Bunun gerisinde müthiş bir Karahanlı geleneği var.
Tabii.
Biraz daha eş dönem ama gene gerisinde güneyde de Gazne geleneği var.
Evet.
Yani bunları da aslında ihmal etmemek lazım.
Tabii
yani.
Tabii. Gazneliler ve Karahanlılar kurucu.
Kurucular
Özellikle
yani.
Karahanlılar kurucu. Bir de işin ilginç tarafı şu. Yani ben onu söyleyecektim. Bak iyi ki hatırlattınız. Kaynayacaktı o. Şimdi Karahanlılar aslında ilginç bir kilit taşı rolü oynuyor. Bizim İslam'ı yani bakın. Düne ilişkin bir cümle kurar ama geleceğe ilişkin de bir cümle bu aslında.
Doğru.
Yani kilit taşı meselesi şu. Bizim İslam'ı ivazsız, garazsız, hesapsız, kitapsız, pür haliyle kabul ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz dönem.
Abdülkerim Satık Buğrahan kabul ediyor 900'lü
yıllar. Coğrafyaya bak. Yani coğrafyaya yaydığımız dönem.
Evet.
Yani o yüzden mesela Çin'deki zulümle Müslümanlar eğer ilgilenmezse bizim Karahanlıların şeyi ta oraya kadar uzanıyor.
Uygur bölgesine kadar.
Tabii.
Tabii.
Yani asıl şey işin ilginç tarafı orada yaşıyor Karahanlıların. Bir şekilde Buhara falan dışarıda tutacak olursak ilginç bir şekilde Buhara'da da olmayan kökleri aslında oralarda var.
Hocam şeyin Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hayatında
tabii.
Uygur, Şincan bölgesine çok seyahati var.
Tabii.
Hazretin tebliğ tabii. amaçlı, tabii. irşad amaçlı yani.
Yani o yüzden Çin'in kesin rakam 1 milyon civarında bir toplama kampı kurmuş. Müslümanları dolduruyor oraya. Her aileden bir kişi var diyorlar. Yani Çinlilerin kendi Doğu Türkistanlıların verdikleri rakam 4-5 milyon civarında falan. Yani kabaca her aileden neredeyse bir insan alıyorlar. Orada endoktrin ediyorlar. Toplama kampları, temerrüz kampları, Nazi kampları. Çin Nazi kampları ne işkenceler yapıyorlar tamam mı? Dolayısıyla bunu Guardian bir şey yaptı. İngiliz gazetesi Guardian. Yani bir araştırma yapmış. Üzerine gitmiş meselenin. 100 Google üzerinden falan taramışlar. Bizzat yerine falan da gitmişler. İnceletmişler. 100 mabetten kaçı yaşıyor bugün diye. Kaçı duruyor.
Uygur özerk bölgesinde.
Evet. Yani 100 camiden 33'ünün yok edildiğini, yıkıldığını görmüşler.
Ama İngilizler çok namussuz yani. Şimdi işine geliyor diye bunu Çin'de yapıyor. Ama kendisi Yunanistan'da, Selanik'te, Atina'da kaç tane cami yıktırdı?
Tabii.
Onu yapan İngilizler.
Tabii yani ama bu İngilizler
bu bir vaka. Tabii
pazarlık
yani.
Yapıyor ama pazarlık.
Tabii.
Yani İpek Yolu üzerinden bunu yazdım ben. İpek Yolu üzerinden tabii pazarlık canım. Yapmaya çalışıyor.
Aynen öyle yani.
Yoksa hiç
yoksa
umurlarında
İngiliz'in
değil.
Umurunda olur mu? Yani 100 milyon tane caminin yıkılması İngiliz'i anca sevindirir.
Ama şöyle bir şey söyleyelim. Biz vicdanı elden bırakamayız. Vicdanlı insanlarız yani. Vicdanlı olmaya çalışıyoruz. Guardian dünyada gerçek anlamda sosyalist olan en önemli diyecektim de vazgeçtim. En önemli yayın organı. Gerçek anlamda sosyalist olan, dik duran, hala sosyalizm yani bir şekilde kendini revize eden, yenileyen falan filan ama yani şöyle bir ayrım yaparım ben. Bunu çok özür dileyerek kimseyi rencide etmeye çalışıyorum ama Batı'da insan sosyalisttir. Sosyalistin dışındakiler insan değildir. Söylemeyeyim ben o lafı. Kesinlikle.
Tamam.
Yani vicdan vardır.
Tabii.
Yani sosyalist dediğin adamda yani bir insan arıyorsan, Batı'da insan arıyorsan o insan sosyalisttir. Tamam mı? Çok net söylüyorum.
Zaten Batı'da yani İslam'la buluşanlar da genelde sosyalistler oluyor,
tabii ki,
komünistler oluyor.
Tabii ki. Yani o yüzden harıl harıl zaten İslam'ın önü açılıyor da patladak o öbürleri sosyalistlerin dışındaki
İslamofobiyi hortlattılar.
Onlar hortlattılar zaten.
Tabii.
Patlattılar. Baktılar ki başa çıkamayacağız falan. Yani Avrupa'nın Müslümanlaşması diye bir şey olabilirdi. Yani olabilir. Hala ben yani
hocam bundan İslamofobi de bir yerde çökecek. Çünkü batıl dediğimiz adam şöyle böyle tukaka diyoruz ama nihayet belli bir görüşü, entelektüelitesi olan adam yani bu DAEŞ'in şuyun buyun Hollywood senaryosu olduğunu görmeyecek mi bunlar netice itibariyle? Taliban çöktü işte.
Ya şöyle düşün ya. Ama burada ilginç bir yere geldi bak. İlginç bir yere geldi. Yani eğer Türkler Müslüman olmasaydı, Moğollar Müslüman olmasaydı, tarihe bakın, o yaşanan olaylara bakın, yaşanmışlıkları. Ne olacaktı? Halimiz ne olacaktı bizim ya? İlginç bir şey ya bu. Ve olduktan sonra yani hele Moğolların Müslüman olması çok enteresan yani. Yani başımıza bela yakıp yıkmışlar her tarafı. Bir anda Müslüman olmuşlar. Bir anda hurra birdenbire tarihin akışı değişti. Yani Moğol Türk evliliği dediğimiz Timur'da tecessüm eden bir şey çıktı. Bir ne diyelim karakter çıktı ortaya, tamam mı? Ve bu Timur'la ilgili ayrıca bir program yapacağız demiştik. Yapalım. Bence onu sonra yapalım. Buraya çok, konuşalım.
Orası da biraz mayınlı herhalde.
Ama
girelim hocam.
Çok güzel ama.
Tabii.
Yani bizim çok kendimizi toparlamamız için çok önemli. Timur silkelemeseydi biz kendimize gelemezdik.
O kader sırrı amen ama tabii ya yani. O silkelemek hayrını halde dövmek için gelmiyor, öldürmek
yok,
için
yok, şöyle yani. Yani şöyle diyoruz ya ayetteki şey. Ben biraz o şeyin tarihi Allah Teala'nın müdahalesi olarak da bazı şeyleri okumak gerekiyor.
Hocam Romalılar Atilla'ya ne diyor? Tanrı'nın kırbaçı diyor.
Evet tabii.
Yani biz hak ettik. Tanrı da bize kırbaç diye Atilla'yı gönderdi diyor.
Tabii tabii. Şimdi yani bu cümleyi kuran bu. Kafamızdaki ezberleri de şey yapabilir. Yani yere geldi. Güzel aslında. Bu çok güzel bir şey. Yani Timur bütün Müslümanları birleştirme kaygısı ile nefes alıkları. Bütün derdi o. Yahu ta İslam dünyasının ta öbür tarafından Tunus'tan İbn Haldun'u getiriyor ya.
Değil mi? Gel diyor, burada ilmi bir gelenek kuruluyor.
Yani dünyadaki bütün dünya Müslüman zaten. Bir, dünya diyorum da bak. Dünyadaki bütün ilim adamlarını, sanatkarları falan Semerkand'a topluyor. Hepsini. Birincisi, bütün adamların hepsini Semerkand. Yani Fatih karikatür derken bunu kastediyorum. Fatih Rumi'yi getiriyor. Ali Kuşçu'yu getiriyor. Yani şeyin getirmediği adam yok. Alim yok, ilim adamı, sanatçı falan yok. Toplamadığı adam yok. Yani o geleni o kuruyor.
Osmanlı daha aksiyoner hocam.
He?
Osmanlı daha aksiyoner. At üstünde cihad ehli Osmanlı daha yani.
Tabii fetih yapıyor yani.
Fetih üzere.
Yani
tabii.
O da şey yapıyor. Fetih tabii. Yapıyor ama bu ilginç bir şey. Yani bu ikincisi mesela oğlu Şahruh.
Şahruh. Mirza Şahruh.
Evet o da şeye göre daha dindar bir adam.
Timur'a.
Timur'a göre. Bak manyak bir şey söyleyeyim şimdi. Torunu Ulu Bey nasıl? O da tam ehli tasavvuf bir adam. Ehli tarik bir adam.
Bir eser okumuştum ama roman olduğu için ben romanların tarih verisine güvenmem.
Tabii ya.
Ulu Bey ile Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin Silsile-i Nakşibendiye de ilişkisi olduğu ve müridi olduğu söyleniyor.
Bak,
roman
verisi olduğu yani, için bilemiyorum. Oradaki kurulan şemaya tabii, bakar mısın? Üçlü tabii. Şemaya. Yani baba bütün Müslümanları toplamaya çalışıyor. Oğul Şahruh daha İslami renk, İslami bir renk öne çıksın diye çırpınıyor. Dolayısıyla torun Ulu Bey kim o? Yani o rasathaneleri kuran adam.
Tabii.
Yani matematiğin, astronominin, cebirin babası.
Ulu Bey rasathanesi tabii. Çok kuvvetli bir...
Burada durup düşünmek lazım ya. Manyak bir şey var. Yani orada işte Kayıp Aydınlanma diye bir kitap yazdı adam birisi. Çok önemli bir kitap.
Orta Asya geleneği üzerinde.
Tabii bu geleneği anlatıyor. Düşünce geleneğini anlatıyor. Bu yeni çevrildi Türkçe'ye. Kronik yayınlarından çevrildi. Nefis bir kitap. Yani aslında yani bu ben kitabı da henüz görmedim. Kitabı görmedim. Şeyden anlatılan dönem falan bir sürü yazılan şeyleri okudum. Hakkında daha önceden okumuştum. Falan. Kitap yeni çevrildi.
Güzel.
Yani hemen herkesin alıp okuması lazım. Çoluğuna çocuğuna okutması lazım. Biraz hacimli bir kitap.
Tamam.
Yorabiliriz. 8-9
sayfa. Dünyadaki kayıp aydınlanma süreçleri mi yoksa Türk İslam tarihi?
İslam tarihinde.
İslam tarihinde.
Dolayısıyla insanlık tarihinin kayıp.
İnsanlık tarihinin büyük bir adası.
Kayıp
bir
adası.
Zaten. Hocam şöyle bir şey var benim aklıma geliyor. Şimdi Osmanlı'nın muhtelif yıkılış sebepleri var. Veya gerileme sebepleri var. Fakat benim acizane gördüğüm önemli bir sebep ruh kökleriyle ilgisi kopuyor.
Hı.
Bunun da en önemli amili Safeviler diye görüyorum ben. Yani İran öyle bir köprü ki aslında.
Evet.
Orada bir düşman devlet oluşmasıyla bir Osmanlı'nın Horasan Havzası'ndan nüfus göçü duruyor. İki, kültürü kopuyor ve Osmanlı bilerek veya zorunlu olarak kültür yönünü batıya dönmeye başlıyor.
Evet.
Çünkü ortada 16. yüzyıldan itibaren bir Safevi devleti var. Ve siz devamlı çabalıyor. Ulaşamıyor artık. Yani Şah İsmail'den, Safevi Devleti'nden sonra Osmanlı'nın Orta Asya ile ilişkisi kopuyor.
Evet.
Ve dikkat edin Osmanlı'nın Anadolu'yla da ilişkisi kopuyor. Osmanlı ayak ağırlığını Balkanlara vermeye başlıyor. Ama iyi güzel fetih fütuhat da Balkanları siz besliyorsunuz. Balkanlardan beslenecek bir şey yok sizde.
Hmm.
Yani Balkanlar sizi besleyemiyor. Bir müddet sonra da şey pörsümeye başlıyorsunuz. En sonunda da İbn Haldun dediği gibi benzeşmeye başlıyorsunuz Batı'ya.
Evet. İlginç bu. Bu ayrıca şey.
Bilmiyorum, bu yani benim bir okumam.
Ayrıca tabii konuşulabilir. Yani bu şeye, bu fasla aslında orucun şehirlere yansıması meselesi
doğru.
Konularına gireceğiz diye.
Gireceğiz.
Girdik.
Bundan sonraki programda ona devam edelim. Bu böyle koskoca şehirler bunlar değil mi? Tamam. Gezmesi kaç saat sürüyor? Yani netice konuşması da bir o kadar sürsün.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo'nun dinleyenleri, bu haftaki medeniyet yolculuğu programımıza son verirken hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı Ramazanlar daha var gerçi ama inşallah son nefes bayramının müjdesi olacak da bayramlar cümlenize temenni ediyoruz efendim.